sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 15. sözden başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Velakat zeyyenne semaa dünya bima sabiha ve ceannaha rucumen nişeyadin. Ayetin izahını alabilir miyiz hocam? 15. söz.
15. söz. Bu ayetin bir manevi tefsiri mahiyetinde. Sözün tümü de melekler daha çok işleniyor. Şeytan vesveseleri işleniyor. Değil mi? Onun için Üstad bu ayeti koymuş başa. Bir daha kelime kelime şey yapsak. Velagat zeyyennes. Velagat orada kasem var yani. Mealle verirken and olsun ki diye söylüyor. Kasem olsun ki, yemin olsun ki.
Evet.
Cenab-ı Hak kasemle ifade ediyor ki zeyyene sema dünya değil mi?
Evet.
Dünya semasını zinetlendirdik. Yani bezettik, süsledik. Neyle süsledik? Bir mesabiha, yani misbahlarla, kandillerle süsledik. Yani dünya semasını Cenab-ı Hak kendisi süslediğini, bunun tesadüfen olmadığını, tabiat işi olmadığını kasemle ifade etmiş oluyor. Yani semayı biz süsledik. Neyle? Kandillerle süsledik, bezettik. Bir de onları da şeytanlar için bir misbahlar yaptık. Yani atıcı ateş okları, ateşten oklar ve ateş taneleri, yakıcı ateş taneleri gibi manalara geliyor. Misbahlar yaptık o yıldızları diye bununla başlıyor. Bununla ilgili rejimi şeytanla ilgili, işte meleklerle ilgili bir hayli sorunun cevabı bu sözde veriliyor.
Evet.
Bu kısa bir meal vermiş olduk. Biraz da açıklama yapacak olursak, bu kandiller ifadesi yani yıldızların yaratılışının hikmetlerinden birisi. Cenab-ı Hak tesbihleri var, işte melekleri mesken ibadethane olma cihetleri var. Onlardan katı nazar bize bakan üç önemli görevleri var yıldızların. Birisi semamıza süs olmaları. Yani dünya bir ustad başka bir haneye benzetiyor ya. Dünya evimiz, güneş lambamız, kamer kandilimiz. Yıldızlar da semamızı süsleyen misbahlar. Yani bir süs görevi var. Yani hakikaten sema bomboş olsa insan biraz ruhen sıkılır yani. Öyle bir sema görmemişiz ama sema hiç boş olmuyor. Değil mi? Ya yıldızlar süsleniyor, gündüz önce güneş geliyor, güneş gitse bulut geliyor. Yani bomboş bir sema yok üzerimizde. Bu ayrı bir hikmeti yıldızların süs olmaları. İkinci görevi yol göstermeleri ve yön bildirmeleri. Yani birçok asırlarda yıldızlarla yön tayin edilmiş ve yollar bulunmuş. O cihete çok büyük görevi olmuş yıldızların. Nitekim bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz ashabını yıldızlara benzetiyor ya.
Evet.
Yani onda bu mana da var yani. Hangi yıldıza uysanız yolunuzu bulursunuz. Yani hangi sahabemin izinden gitseniz benim yolumdan gitmiş olursunuz manası var orada. Yani ümmetim yıldızlar gibidir. Onlara uyarsanız, iktida ederseniz hidayet erersiniz. Yani yolunuzu bulursunuz, doğru yolda gidersiniz manasında. Bir hadis-i şerifler var Peygamberimizin. Bu mana da o da. Yani yol gösterme, yol bulma. Üçüncü görevi ise yıldızların işte rejim-i şeytanında görev almaları. Yani burada esas olan yani Kur'an'ın muhafaza edilmiş olması. Esas mesele bu. Biraz o asra bakan yönü bu. Daha sonra da bu hadisler olmuş. Çünkü cinlerin inanmayan kısmı var. Bir de inanan kısmı var. Bu inanmayan kısmını kahinler istimal edebiliyorlar yani. Emirlerinde kullanabiliyorlar. Bunlara bazı kulak hırsızlığı yaptırabiliyorlar semadan. Daha doğrusu görevlendirebiliyorlar bu işte. Bunların semadan haber getirmemeleri için ve Kur'an'a vahiye de bir şüphe düşmemesi için o asırda şeytanlar Yani o cinli şeytanlar, inanmayan şeytanlar semadan rejim ediliyorlar. Uzaklaştırılıyorlar. Burada esas olan bize gelen mesaj, yani Kur'an'da hiçbir şüphe yoktur. Yani beşer buna bir tek cümle karıştıramamıştır o asırda, daha sonraki asırlarda da. Nitekim ayet-i kerimede malumunuz, Kur'an'ı biz indirdik, o zikri biz indirdik ve biz muhafaza edeceğiz manasında bir ayet-i kerime var. Hakikaten 1400 sene geçmiş, bu ayetin hakikati tahakkuk etmiş ve Kur'an'a hiçbir şüphe düşmemiş yani beşer tarafından. Hiçbir ayeti değiştirilememiş. Ama İncil, Tevrat öyle değil, değil mi? O asırda da işte kâhinler vasıtasıyla ayetlere şüphe düşürmek istemiş. Bunlar da işte şeytanların rejimiyle uzaklaştırmış. Yani Kur'an'da hiçbir şüphe yoktur manası esas burada bize ders veriliyor.
Evet.
Yoksa bu rejimin mahiyeti nedir? Şeytanlar bundan nasıl zarar görüyorlar? Bunlar üzerinde tefsir alimleri de fazla durmamışlar yani. Mesela bir başka ayet-i kerimede de mesela bir kulak hırsızlığı yapan olursa, yani onu da delen ve yakan bir ateşle uzaklaştırırız. Yani yakan ve delen bu ateş takip eder. Sen diyorum ayet böyleydi. Takip eder diye bir ayet var. Ayet-i kerime var. Fakat burada ateşin delici ve yakıcı özelliği nazara veriliyor. Ama bu ateş o cinni takip ediyor. Ama ona ulaşıyor mu? Yakıyor mu hakikaten? Yakmıyor mu? Bununla hiç ilgilenmemişler ayetlerimiz. Ama mahiyeti budur yani. Yani ateşin mahiyetinde delme ve yakma vardır. Ulaşsa yakabilir de. Yani bazıları soruyorlar işte cinle bu ateşin yakmasının ne alakası var? Çok yakın alakası var. Ama yakmıştır diye bir geçmiyor ayet-i kerime. Takip eder geçiyor.
Evet.
Ama ulaşsa yakar da. Cenab-ı Hak izin verse, ulaştırsa yaktırır da. Nitekim işte insan topraktan yaratılmıştır. Topraktan yaratılan şeyler insana zarar verebiliyor değil mi?
Evet.
Mesela bir ağaca çarpsak başımız kırılabiliyor. Cinde ateşten yaratılmış. Ateşten yaratılana ateşin zarar vermesine aklın hiçbir mani yok. Kaldı ki dediğim gibi esas olan burada bir temsil, bir şeydir, müteşabihattandır bu ayet-i kerime. Yıldızlar aleminde, sema aleminde meleklerin hakim olduğunu, oraya cinli şeytandan yanaşamadıklarını, yaklaşandan da uzaklaştırıldıklarını ifade etmektir.
Evet.
Ve yıldız kayması da buna bir alamet olarak zikrediliyor, alamet. Yani hani bazen işte diyelim İnsanlarda bunun bazı örnekleri var. İşte bir kayayı fethediyorsunuz, düşman ordusu uzaklaştırılıyor oradan. O şehir sizin oluyor. O kaleye bayrak çekiyorsunuz. O bayrak bir alamettir yani. Sizin bayrağınız çekildi mi, bu kaleyi biz fethettik. Artık düşman ordusu kaçmıştır. Manası var orada.
Hı.
Aynı şekilde rejim şeytan bir alamettir. Melekler şeytanlara galip gelmişlerdir. Onları uzaklaştırmışlardır. İşte alameti, rejim şeyatin yıldız kayması bir alamettir demişler tefsir alimlerimiz ve işin mahiyeti üzerine fazla durmamışlar.
Evet.
Çünkü bize mahiyeti değil, Kur'an'ın hakikatlerinin değiştirilmediği hakikati, yani gerçeği bize lazım. Bunun üzerine daha çok durmuşlar. Diğer asırlara da bakan yönüne gelince bunun, kâhinler tabii başka asırlarda da olmuş, o asırda daha çok olmuş ama yıldızlardan mana çıkarmaya çalışan birçok insanlar, kâhinler çıkmışlar. Onlara da burada bir şey var yani. Kötüleme, takvih var yani. Sizin yaptığınız tabiri şeytan işidir demiş oluyor yani. Yani siz şeytanları kovuldukları gibi siz de kovulan şeytanlar grubuna giriyorsunuz. Yanlış haberler vermekle, insanları aldatmakla bu gruba giriyorsunuz manasında kâhinlere bir kötüleme vardır burada.
Evet.
O mesleği bir reddetme vardır. Diğer bir manası budur.
Az önce ifade ettiniz ya, Saffat suresinden bir ayet. Yani Üstad da buna mümasil olarak diyor, yıldızların küçük bir nevini rejmi şeyatine adet etmiş diyor.
Güzel. Şimdi burada yıldızların tamamında belki yanmalar, patlamalar var.
Evet.
Ben de unuttum söylemeyi. Yani yıldızların rejmi şeytanında istimal edilen yıldızların tümü olmadığı gibi bir yıldızın kendisinin tamamı değil.
Evet.
Yıldızdan bir parça, bir alev.
Evet.
Ayette bu geçiyor zaten. Onu bir alev takip eder.
Evet.
Yıldızdan kopan bir parça. Alev bu işi görüyor. Yıldızın kendisi
evet.
Şeytanı rejmetmiyor yani.
Evet.
Bir, ve yıldızın tümü değil. Tümünde belki patlamalar var, yine kopmalar ve alevlenmeler var ama cinli şeytandan yanaşabildiği ancak dünya semasındaki yıldızlardır. Ayette zaten öyle geçiyor. Dünya seması tabir geçiyor. Dolayısıyla daha yukarıki semalar zaten ulaşamıyorlar.
Evet.
Oradaki patlamaların başka hikmetleri olabilir, başka gayeler olabilir. Rejim şeytanla ilgisi olmayabilir. Ustadımız da bu görüşte yani. Tamamı değil, bir kısmı.
Evet.
Bir kısmı diye buyurdu. Dünya semasındaki yıldızlardır. Ondan da yine bir kısmıdır.
Evet.
Dünya semasını zinetlendiriyor Cenab-ı Hak yıldızlarla. Ama semaya baktığımız zaman ışığı bize ulaşan ama başka sema tabakalarında olan yıldızlar da olabilir. Onlar dünya semasında değillerdir ama misbah olma yani kandil olma görevini onlar da üstlenmiş oluyorlar yani.
Evet. Yani işaret manada demek başka sema tabakalarında da bir
kesin çünkü
var,
sema en az 7 tabaka.
Evet.
Değil mi? 7 tabaka. Onun hakkında üstadın başka izahları oraya girmeyelim. Evet.
İkinci olarak 15. sözün başından ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Söz konusu olan kişinin aklının almadığı ve tenkit ettiği konu ne olabilir? Zihnin darlaşması ve aklın göze inmesi üzerinde biraz durur musunuz?
Şimdi zaten ayet-i kerimelerinde açıkça anlaşıldığı gibi söz konusu şahsın aklın almadığı rejim-i şeytan meselesi, rejim-i şeyatin hadisesi. Yani yıldız kaymasıyla şeytanların rejiminin ne alakası olabilir diyor ve bunu aklı almıyor.
Evet.
Bu sorunun cevabını kendi iç aleminde bulamıyor. Niye bulamıyor? Bu sorunun cevabı geçiyor ustanın ifadelerinde. Bir, kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan,
evet.
aklı gözünü yenen. Demek ki üç mesele var burada. Birisi kozmografyanın ruhsuz meseleleri. Ruhsuz meseleleri denince, demek ki kozmografyanın ruhlu meseleleri de var. Yani kozmografyaya, yani astronomi ilmine bugünkü tabirle, iki türlü bakılabilir. Ustad 12. sözde değil mi? Bunu geniş izah ediyor.
Evet.
Bir Kur'an misali veriyor. Oraya girmeyeceğim. Kozmografya yani astronomi ilmi semayı incelerken bu sema Rabbü Semavati vel Arz olan Allah'ın terbiye ettiği bir mülktür. Onun mahlukudur değil mi? Ayette de haber verildiği gibi onu Allah tezyin etmiştir. Sahipsiz başıboş değildir. Kendi kendine bu şekil almamıştır. Şekli, ruhuyla, manasıyla semaya bakmak ruhlu bir bakıştır. Yok, tabiat eseridir, kendi kendine olmuştur tarzında veyahut işte düşünmeye değmez gibi nasıl olmuşsa olmuş diye gafletle bakmak da ruhsuz bir bakıştır. Şimdi bu ruhsuz bakan kimselerden bu tip şüpheler sadır oluyor demek ki. Yani semayı Allah'ın mülkü diye gören kimseden bu tip şüpheler sadır olmaz. Onun kalbine böyle şüpheler gelmez değil mi? Üstad bunu şey yapmış
evet.
olur. Ruhsuz mesele zihin, bir de zihin darlaşıyor ve akıl göze iniyor. Zihin darlaşması çok dar bir, Mustafa Paşa diyor ya, dar düşünceler, dar görüşler.
Evet.
Mesele çok sati olarak, dar bir kalıpta görmek yani. Mesela diyelim kainat yaratılmış bir ağaç olarak, şecere-i hilkat diyor Ustad. İnsanın meyvesi olmuş, her şey insana hizmet ediyor. Alemler Allah terbiye etmiş, insana göre terbiye etmiş, insan için terbiye etmiş. Bütün meseleleri hiç düşünmeden sadece işte dünyevi işi neyse onu düşünen, dünyevi menfaati neyse onun peşinde koşan ve dünyevi makamı kafasına takmış onunla yatıp kalkan kişinin zihni çok darlaşmıştır yani. Dar bir kalıp. Ne kendini düşünür ne kainatı düşünür. Sadece bir hedefi vardır. Maddi bir hedefi vardır, menfaati vardır. Sadece onu düşünür. Bu adam zihni darlaşmıştır. Aynı şekilde işte kozmografi ilmine de bakarken sen onun semanın sahibini düşünmeden, melekleri düşünmeden, cinleri düşünmeden sadece yıldızın kaymasına bakmak o da dar bir bakıştır yani.
Evet.
Değil mi? Yani zihni darlaşım sen dediği üstadımızın bu oluyor. Dar bir şekilde bakmak. Bu dar zihni darlaşan kişinin de efendim bakışı da sati oluyor. Ve bunun sonucu ne oluyor? Aklı gözüne inen diyor. Aklın göze inmesi oluyor. Yani
evet.
Sadece gördüğüne inanıyor. Sadece yıldızın kaymasını görüyor. Ne meleği görüyor, ne cinni görüyor, ne rejimi görüyor. Değil mi? Şeytanın evet. Rejimini. Dolayısıyla bu kimse bu tip şüpheye düşebiliyor. Onun için tabii aklın göze inmesi olayı çok önemli. Yani bir zamanlar modaydı, şimdi kalktı. Ben görmediğim şeye inanmam diyor. Görmediğim şeye inanmayan adamın aklı gözüne inmiştir. Değil mi?
Evet.
Çünkü iman, ayette geçiyor mu? Hemen Fatiha'dan sonra gelen surede geçiyor. Bakara suresinde Elif Lamim. Zalike kitab-ı lalebefi hüden dil müttakin buyuruyor. Sonra müttakileri Cenab-ı Hak tarif ediyor. Kimdir onlar? Gaybi iman ederler.
Evet.
İman için gaybı olur. Yani görülen şeye iman olmaz. Görülen şey görülür zaten. Değil mi?
Evet.
Görünmeyene gaybe iman olur. Şimdi melekler görünmüyorlar ama iman ediyoruz meleklere. Değil mi? Şimdi aklı göze inen kişi gaybe imanda mahrum kalır. Ancak gördüğüne inanır. Bu bir ara çok yaygındı dediğim gibi. Şimdi gördüğüne inandığım bir adam zihni çok darlaşır. Nasıl darlaşır? İşte ben daha önce okumuştum bir kitapta da. Şimdi o nispet değişmiş. Orada yazılıyordu ki insan gözü kainata mevcut ışınların ancak %3'ünü görebiliyor. Şimdi daha da aşağı inmiş, bindelere inmiş. Yüzde de olsa, demek ki insan sadece gözüne itimat etse, melekler, ahiret bir tarafa, ışınların bile %97'sini inkar edecek. Öyle olmuyor mu?
Evet.
Kalbuk ışınların ötesinde göremediğimiz çok şey var. Mesela hücrelerimizi göremeyiz. Hücresini inkar edecek. Mesela bir karaciğer hücresinin ne kadar elektrik santrali, enerji santrali çalışıyormuş. O santralleri inkar edecek. Ruhu inkar edecek. Aklı, hafızayı, hayali, sevgiyi, korkuyu, vicdanı inkar edecek. Çünkü hiçbir bunları görünmüyorlar. Bunda da kalmayacak. Önündeki diyelim bir meyvenin sadece rengini ve şeklini görecek, tadını inkar edecek, kokusunu inkar edecek.
Evet.
Şimdi demek ki gören, insanı gören sadece göz değil. Burun da görüyor. Değil mi? Şunun kokusuna bak diyoruz birisine. Kokusuna bak diyoruz. Ve yemeğin tadına bak diyoruz. Değil mi? Bak görme fiilini kullanıyoruz orada. Bakma fiilini kullanıyoruz. Demek ki insan gözüyle de bakar. Şekiller, renklere. Ama onun yanında tadlara da bakar. Diliyle, kokulara bakar. Değil mi? Burnuyla. Bir de bir sanat eserini gösterir. Şundaki harika inceliklere bak diyoruz. Ona da aklıyla bakar.
Evet.
Yani hikmetler alemine, manalar alemine akıl bakar. Bakın sadece göz değildir. İşte aklı, efendim söyleyeyim, işte burnu, dili bir tarafa bırakıp sadece gözü esas almak zihnin darlaşmasıdır.
Evet.
Bu dar düşünce insanı Allah muhafaza görmediğine inanma gibi bir felakete götürür, bir bataklığa saplar insanı.
Evet. Yine ayet-i kürda da bunu teyiden insanların gaflete ya da maddiyata ya da masiyete dalmaları da zihinlerin
gaflete,
maddiyata ve masiyata dalıp darlaşan zihinler.
Darlaşan zihinler. Güzel. Demek ki zihin darlığının burada üstad üç sebebini ortaya koyuyor. Birisi gaflet. Gafleti az önce kısmını söylemiş olduk. Yani ülfetle bakmak kainata yani. Üstad ülfeti bir gaflet sebebi söylüyor değil mi? Başka bir sebebinde.
Evet.
Yani mevruflar olan şeyleri kendilerince malum zannederler diyor. İlfet ettikleri şeyi biliyoruz zanneder, üstün körü geçerler, hiç düşünmezler üzerinde. Mesela dünyanın döndüğünü biliyoruz. Ama hiç düşünmüyoruz, aklınıza gelmiyor. İlfetle.
Evet.
Havanın varlığını biliyoruz ama hiç düşünmüyoruz. Yani mesela yediğimiz yemeğin sonunda hemen bir şükür yapıyoruz değil mi? Lazım zaten, sünnet de.
Evet.
Ama insan yemeksiz günlerce yaşayabilir. Fakat havasız doktora diyorlar ki işte 7 dakika, 5 dakika, o da farklı. İnsan nefes almasa beyin hücreleri felç oluyormuş. Çünkü günlerce yaşayabildiğimiz nimetler için şükrediyoruz da birkaç dakika almayınca öldüğümüz, felç olduğumuz nimetler aklımıza gelmiyor. Nedir o? Hava mesela. Ülfetle, sati nazarla onu düşünmeden geçiyoruz mesela. Işığı, güneşi düşünmüyoruz. Gece, gündüzü düşünmeyebiliyoruz mesela. Bunlar ayet-i kerimelerde sık sık nazarımıza veriliyor. Ve namazın da en büyük bir hikmeti bu zaten. Günde 5 defa bu ülfetten sıyrılıp insan ne yapıyor? Düşünmeye başlıyor. Fatiha okuyor. Her surede Fatiha mutlaka okumak lazım. Okurken de Rabbül Alemin ismi geçiyor orada. Bütün alemleri Allah terbiye etmiş. İşte az önceki örneğimizde nedir bu alemler? Ciğerimizi Allah terbiye etmiş, havayı da o terbiye etmiş. Altımızda üzerine bastığımız yerköyü o terbiye etmiş. Güneşi de o terbiye etmiş.
Evet.
Bunların terbiyeleri sayesinde ben işime gidiyorum. Bunları insan düşünmeyebiliyor ülfetle. İşte gaflet bu yani. Gafletin en büyük bir sebebi ülfet. Yani hiç düşünmemek, üstün körü geçmek. Diğer bir sebebi maddiyata dalmak. Nusrat başka bir risalesinde maddiyata tevavül eden maneviyata gabileşir buyuruyor. Yani insan sürekli maddeyi düşündü mü? Evet, maddeye nazar etti mi? Maneviyat gözünden ve nazarından, aklından uzaklaşır, silinir. Üçüncü sebebi de masiyet. Yani günahlar. İnsan günahlara daldı mı? Günahlar insanı zaman içerisinde iman hakikatlerini uzaklaştırır. Üstad bunu ikinci lemada izah ediyor. Her bir günah içinde küfre giden bir yol var. Bunu üç misalle izah ediyor. İnsan günaha girdi mi işte genel olarak söyleyelim kısaca. Önüne iki yol açılıyor. Ya tövbe edecek veya devam edecek. Tövbe ettiği takdirde o günah siliniyor inşallah. Cenab-ı Hak tövbeyi kabul ediyor. Etmediği takdirde ikinci bir günah da işliyor. O zaman Peygamberimizin haber verdiği gibi kalpte her günah bir kara leke hasıl ediyor. O zaman kara leke ikiye çıkıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci lekeler kalp kararıyor. Kalp kararması böyle oluyor yani. Tövbe etmediği takdirde bu sefer o kararmış kalbiyle hakaiki maniyeyi göremez hale geliyor. Yahut perdeleniyor iman hakikatleri onun nazarında. Ahireti düşününce bakıyor, ahiret olsa benim yerim cehennem. Bu defa cehennem olmamasını temenni ediyor. İkinci lemada bunlar izah ediliyor. O temenniyi şeytan bu sefer işletiyor. Acaba var mı? Ne malum oldu? Kim gitmiş gelmiş falan gibi. Yani ilmen, hiçbir değeri olmayan, aklen, vicdanen, hiçbir önemi olmayan vesveselerle o şahsı aldatabiliyor. Çünkü şahıs aldanmaya hazır, onun için aldanıyor. Değil mi? İnsan aldanmak istediği mi? Rahat aldanır. Yani yıkılmak isteyen bir kimseyi bir çocuk da yıkar. Değil mi?
Evet.
Ama yıkılmak istemediği mi? En az ona kadar bir güç lazım karşısında. Adam aldanmaya zaten meyilli olduğu için şeytan ve zayıf vesveseleriyle onu rahat aldatabiliyor. Ve sonunda hakiki imaniyeyi inkara kadar götürebiliyor. Evet. İşte bunlar işte aklı gözüne inen kimselerin işte inkar giden yolları bunlar işte. Gaflet değil mi?
Evet.
Maddiyata tevavul ve masiyet. Çok önemli üç esas seni bunlar.
Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin sonuna geldik.
Teşekkür ederiz.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 15. sözle ilgili sorularımızla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Aralık 2010.